أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 19. mektup Muzzat-ı Ahmedi Risalesinden 6. nükteli işaret. Bu işarette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekten verdiği haberlerden bir kısmını okuyacağız inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gaybı kendi kendine bilmezdi. Allamul Guyub olan Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirir, Peygamberimiz de bize bildirirdi. İşte Peygamberimizin mucizelerinden biri de kendisinden sonra meydana gelecek bazı olayları haber vermesidir. Bunlardan yaklaşık 80 kadarı Muzzat-ı Ahmedi Risalesi'nde açıklanmış. Hadis kitaplarında, tarih ve siyer kitaplarında daha fazlası bunların geçmektedir. Özetle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecekten verdiği bu haberlerle, verdiği her haberle peygamberliğine bir imza, bir mühür daha vurulmuş oluyor. Nakli sahih-i kat'i ile Hazreti Fatıma'ya radıyallahu anha ferman etmiş ki Enti evvelu ehli beyti luhukam bi. Ehli beytimden, ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin diye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Fatıma annemize haber vermiş. Hazreti Ayşe annemizin anlattığına göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ahirete irtihal etmeden önce en son artık günleri Fatıma annemizi sol tarafına oturtturmuş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ve onun kulağına eğilerek bir şey fısıldamış. Bunun üzerine Fatıma annemiz gözyaşlarına boğulmuş ve yüzünü gam, keder kaplamış. Daha sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrar Fatıma annemizin kulağına eğilerek bir şeyler daha söyler. Bu sefer o gam ve keder yüzünden gider, yüzünü bir sevinç ve sürur kaplar. Daha sonra Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Fatıma annemize bunun nedenini sorar. Neden önce sana konuştuğunda üzüntüye gark oldun da, sonra sana konuştuğunda sevinçlere gark oldun? Fatıma annemiz der ki, önce bana kendisinin ahirete gideceğini haber verdi. Artık dünya ömrünün, dünya hayatının sonuna geldiğini ve vefat edeceğini haber verdi. Bu haber üzerine gözlerimden yaşlar döküldü, üzüldüm ve kederlendim. Ama daha sonra benim kulağıma, benim ailemden, ehli beytimden ilk olarak sen bana kavuşacaksın diye haber verince onun üzerine sevindim ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ilk kavuşacak olmanın sevincini ve sürurunu yaşadım. Gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden takriben 6 ay gibi kısa bir zaman sonra Hazreti Fatıma annemiz dar-ı dünyadan dar-ı uhraya irtihal eder. Fani ve geçici dünya hayatından ebedi ve baki olan ahiret hayatına göçerek hem babasına ilk kavuşan hem son kavuşan olmuş. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 7 evladından kendisi hayattayken 6 tanesi ahirete göçmüştür. En ağır imtihanları peygamberlerin yaşadığını biliyoruz. İşte bunlardan biri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 6 evladının kendisi hayattayken vefatını görmüş olması ve onları ahirete uğurlaması. Düşünebiliyor muyuz? Allah en sevdiği kuluna 7 evlat veriyor ama 6 tanesini onun hayatındayken ahirete gönderiyor. İşte en son evladı Hazreti Fatıma annemizdi. Bu anlamda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ahirete gitme anlamında en son evlat ama dünyada kalanlar içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşan ilk. Öyleyse bu durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delillerinden biri olarak hayatın üzerine nakşedilmiş ve kazınmış bir mühür olarak tarihlere geçmiştir. Burada bizim almamız gereken bir dersin de şöyle olduğunu düşünüyorum. Fatıma annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, "Kızım, baban bugünden sonra artık ızdırap çekmeyecek" diye buyurmuştu. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce, ahirete irtihal etmeden önce büyük bir ızdırap duyuyordu. Yıllar önce zehirlenmiş bir keçiden yediği o etin ızdırabını, tabiri caizse onun zehirini Cenab-ı Hak ona hissettirerek ve ölümüne o zehiri vesile kılarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şehitlik mertebesi de nasip etmişti. Fatıma annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete gideceğini duymasından ve az da olsa, geçici de olsa ayrı kalmaktan bir üzüntü duyuyordu. Ama babasına ilk kavuşacak kişi olmanın haberini de duyunca müthiş bir sevince gark oluyordu. İşte bu olay bize gösteriyor ki ölüm dostlarımıza kavuşmanın adıdır. Fani dünyadan ebedi aleme geçmenin ismidir. Ölüm aslında bir attır, bir isimdir ve dünya hayatının bitip ahiret hayatının başlamasının bu özelliğe verilmiş bir isimdir yani. Nasıl anne rahminde hayatı biten çocuklar dünyaya doğum adıyla gelirler, öyleyse dünyada ömrü biten insanlar, hayatı biten insanlar da ahiret hayatına ölüm adıyla giderler. Ölüm öyleyse bir terhistir, bir tezkeredir. Dünya hayatının bitmesinin bir adıdır. İşte Fatıma annemiz bunu hakkıyla anlayan ve hayatıyla bunu uygulayanlardan birisi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk kavuşacak olan, yani dünya hayatından ahirete, Peygamberimizin ailesinden, sülalesinden, ehli beytinden ona ilk kavuşacak olan kişinin kendisinin olduğunu duymakla sevince gark olması bize gösteriyor ki Fatıma annemiz ölümün hakikatini kemaliyle idrak etmiş, anlamış ve bunu bizzat yaşayarak ve tebessümüyle, gülümsemesiyle de bizlere göstermiştir. Buradan alınacak derslerden birisi de bu olmalıdır diye düşünüyorum. Hem Ebu Zerre ferman etmiş. Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu haberine masadak olmuş. Peygamberimiz buyurmuş ki, Setohracu min huna, bu Medine'den çıkarılacaksın. Ve te'işu vahdek, yalnız yaşayacaksın. Ve temutu vahdek, ve yalnız vefat edeceksin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu haberi, onun Medine'den nefyedilip, yani Medine'den sürgüne gönderileceği, yalnız hayat geçirip, yalnız bir sahrada vefat edeceğini haber vermiş. 20 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Evet, Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh Medine yakınlarında bir yerde eşiyle beraber yalnız yaşamış ve yalnız olarak vefat etmiş. Allah şefaatlerine nail eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu müjdesi, bu haberi bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Neden müjde? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi gerçekleşmiştir. Ebu Zer el-Gıffari, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bir haberin gerçekleşmesine masadak olmuş ve ahirete bu haberle yalnız olarak çölde tek başına yaşadığı bir yerde, eşi yaşadığı bir yerde ahirete irtihal eylemiş. Evet, hem Enes İbni Malik'in halası olan Ümmü Haram'ın hanesinde uykudan kalkmış. Tebessüm edip ferman etmiş. Ümmü Haram annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt halasıdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz onun evine girer çıkar, yemek yer, bazen uyur, istirahat eder, dinlenir ve rahat bir şekilde girip çıktığı evlerden birisidir. Yine bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam oraya uğrar, yemek yer ve istirahate çekilir. Uykusundan uyanınca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ederek şöyle buyurur. رَأَيْتُ اُمَّتِي يَغْزُونَ فِي الْبَحْرِ. Ümmetimin denizlerde gazaya çıktığını gördüm. Peygamberlerin rüyalarında gördükleri rüyayı sadıkadır. ve kesindir, gerçektir. Şeytanın onu yanıltması ve rüyasına girmesi mümkün olmadığından peygamberlerin gördükleri rüyalar gerçektir ve aynen çıkar. İşte Peygamberimize Cenab-ı Hak rüya vasıtasıyla ümmetinin kendisinden sonra denizlerde sefere çıkacağını göstermiş. Ne gibi? Kel muluki alel esirra. Nasıl ki sultanlar tahtlarına otururlar ve tahtları üzerinde bir oturuşları vardır, duruşları vardır. Sanki sultanların saraylarına oturmaları ve tahtlarına kurulmaları gibi ümmetimin de gemilerine binerek, tabiri caizse o taht misal, gemilerine binerek denizlerde yolculuklara çıktığını, sefere çıktıklarını gördüm buyurunca Ümmü Haram niyaz etmiş. Sahabe efendilerimiz ve sahabi annelerimiz çok fırsatçı. Hayır, hasenat ve güzellik anlamında çok fırsat bekliyorlar. Her bir güzelliğin kendilerine de bulaşması, kendilerinin de ona mazhar olması için her fırsatı değerlendirmişler. İşte onlardan birisi bu. Madem ki senin ümmetin senden sonra gemilerle denizlerde savaşa çıkacaklar, gazveye çıkacaklar, yeni yerlere İslamiyet'in ulaşmasına vesile olacaklar, o zaman dua ediniz ya Resulallah, ben de onlarla beraber olayım buyurmuş. Peygamber Efendimiz'den böyle bir istekte bulunmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş, beraber olacaksın. 40 sene sonra zevci olan Übade İbni Samit refakatiyle Kıbrıs'ın fethine gitmiş. Hazreti Ümmü Haram annemiz Peygamberimizin bu haberi vermesinden 40 sene sonra Kıbrıs'ın fethine katılmış. Eşi Übade İbni Samit ile beraber Hazreti Muaviye radıyallahu anh komutasında bir savaşa katılmış ve Kıbrıs'ta vefat edip mezarı ziyaretgah olmuş. Yani öyle bir müjde ki, öyle bir mucize ki 1400 yıldır Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haberin gerçekleşmesinin hayatın ve tarihin üzerine altın harflerle kazınmış bir mucize. Hazreti Ümmü Haram annemiz eşiyle beraber bu savaşa katılmış. Gemiden indikten sonra bindiği attan düşmüş ve şehit olmuş. Daha sonra onun kabri yapılmış. Osmanlılar 1571 yılında tekrar Kıbrıs'ı fethettiğinde Hala Sultan tekkesi olarak kabri tekrar gözden geçirilmiş, yapılmış ve bir tekke yapılmış. Adına da Hala Sultan tekkesi denilmiş ve şu anda Kıbrıs'ta Hala Sultan kabri olarak hala ziyaretgah halindedir ve Kıbrıs'a gidenlere ziyaret etmelerini önemli tavsiye ediyoruz. İşte bu durum Kıbrıs'ta vefat edip mezarı ziyaretgah olmuş, haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Maşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan imanımız, Allah'a olan imanımız artıyor. Çünkü imanın dereceleri sonsuz. Nasıl bir mum ışığından güneş ışığına kadar ışık dereceleri var. Hatta güneşi küçük gösterecek güneşten daha büyük, milyonlarca büyük güneş dereceleri var. Nasıl ki bir hurma çekirdeğinden bir hurma ağacına kadar hurmanın dereceleri var, hurmalık dereceleri var. Nasıl ki Sera'dan Süreyya'ya, Ferş'ten Arş'a kadar manevi ve maddi makamlar var. Onun gibi imanın da çok sonsuz dereceleri var. Cenab-ı Hak o iman derecelerinde bizi inkişaf ettirsin. Bu mucizeler hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan peygamberliğine olan imanımızı inkişaf ettiriyor. Hem Allâmul Gûyûb olan Rabbimize karşı imanımızı inkişaf ettiriyor. Hem de böyle bir Allah'ın emrine ve böyle bir peygamberin sünnetine uyma konusunda da inşallah bizleri sevk ediyor, teşvik ediyor, heyecanlandırıyor. Böyle bir zatın sözüne itibar edilmez mi? Böyle bir zatın yolundan gidilmez mi? Böyle bir zata hayatlar feda edilmez mi diye insanı şevk ve heyecana getiriyor. Ve Peygamberimizin hayatını hayatımıza uygulama konusunda daha bir arzul olmamıza vesile oluyor. İnşallah bu güzel hakikatleri hem kendi nefsimize, çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza, hem çevremizdeki diğer insanlara, hem de İslamiyet'ten haberi olmayan o muhtaç ve müştak gönüllere ulaştırma konusunda inşallah daha arzulu ve istekli oluruz. Hem nakli sahih-i kat'i ile ferman etmiş ki, يَخْرُجُ مِنْ سَق۪يفٍ كَذَّابٍ وَمُب۪يرٍ, yani Sakif kabilesinden biri davayı nübüvvet edecek ve biri hünhar, zalim zuhur edecek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam burada üç özellik sıralıyor. Bir, Sakif kabilesi. Herkesin bildiği bir Sakif kabilesi var. Kimdir bu denildiği zaman hem sahabilerin hem tabinin bildiği bir grup, bir kabile. Peki bu kabilede çıkacağı haber verilen kişilerin özellikleri neler? Bir, kezzab, yalancı. Hatta mesela Müseylemetül Kezzab diye meşhur olmuş bir isim. Müseyleme ki peygamberlik iddiasında bulunmuş yalancı birisi. Ama özelliği kezzab olarak tarihlere geçmiştir. Fakat burada çıkacağı olan yalancı Sakif kabilesindendir. İşte bu yalancı, iddiasında yalancı olacağı söylenen kişi Muhtar Es-Sakafi olarak bilinen Sakif kabilesinin muhtarıdır. Yani Muhtar isimli bir zat. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra Sakif kabilesinden peygamberlik iddiasında bulunacak bir yalancının çıkacağını haber vermiş ve gerçekten Muhtar Es-Sakafi olarak bilinen kişi peygamberlik iddiasında bulunarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu verdiği haber aynen gerçekleşmiş. Peki mübir, hünhar, zalim, gattar, müstebit, istibdatçı olan kim? O da diyor, muhtarı ve 100.000 adam öldüren Haccac-ı Zalim haber vermiş. Haccac-ı Zalim de Es-Sakafi'dir. Haccac Es-Sakafi. Ama tarihlere de Es-Zalim diye özellik olarak geçmiş. Zalim özelliğiyle geçen ve Haccac Es-Sakafi olarak tanınan o tarihi şahsiyeti de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Hatta Haccac Kabe'yi topa tutup Kabe'yi savunan, kahramanane savunan Hazreti Zübeyir'in oğlu Abdullah'ı şehit etmiş. Abdullah bin Zübeyir. Abdullah'ın annesi, yani Zübeyir İbnül Avvam'ın eşi olan Esma ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baldızıdır. Yani Hazreti Ayşe annemizin kız kardeşi, Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kızı. İşte Hazreti Abdullah'ın annesi olan Esma'nın yanına gelir Haccac. Hazreti Esma der ki, sen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği Sakif kabilesinden çıkacak Haccac'sın, zalimsin diyerek bizzat yüzüne Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haberi haykırmış ve bu haberin gerçekleştiğini de bizzat kendisi ifade etmiştir. Aman ya Rabbi. Tabii kim bu anlamda bir yalana tenezzül ederse, kim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı peygamberlik iddiasında bulunursa, bu özelliğe o da girmiş olur. Kim Allah korusun insanlara, özellikle Müslümanlara zulmederse ve hasreten Müslümanlara İslamiyetleri adına zulmederse, Müslüman oldukları için onlara zulmederse, aynı bu özelliğe onlar da giriftar olmuş olurlar. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu kötü durumlara düşmekten ümmeti Muhammed'i ve insanlığı muhafaza eylesin inşallah. Evet, hem nakli sahih kat'i ile setuftahul Konstantiniyye fe ni'mel emir emiruha ve ni'mel ceyş ceyşuha. Evet, İstanbul'un fethedileceğini müjdeleyen bir hadis. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Evet, ve bu İstanbul'u fetheden komutan, emir, lider ne güzel emirdir. Ve onun ordusu da ne güzel ordudur deyip İstanbul'un İslam eliyle fetholunacağını, bir defa İstanbul'un fethedileceğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Hatta bu hadisi haber veren zata Emevi sultanlarından Mesleme sormuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'un fethedileceğini müjdelemiş miydi diye. O da evet demiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o günün ismiyle Konstantiniyye olarak bilinen Bizans şehirlerinden İstanbul'un fethedileceğini haber verdi demiş. Ve ilk seferi de kendisi gerçekleştirmiş İstanbul'a. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden sonra İstanbul'a gerçekleşen seferler gösteriyor ki sahabe efendilerimiz de özellikle İstanbul'un fethedilmesiyle ilgili Peygamberimizden bir müjde almışlar. Ve o müjdeye masadak olmak için birçok seferi İstanbul'a düzenlemişler. Hazreti Muaviye zamanında da İstanbul'a fetihler yapıldığını ve ondan sonra hatta malumunuz İstanbul'un surlarının yakınında vefat eden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kabrini bugün Eyyub kabristan olarak bilinen yerde ve Eyyub Camisi'nin yanında bulunan Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin varlığı da bunun en büyük delillerinden birisidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haberde 3 tane önemli konuya dikkat çekmekte fayda var. Birincisi İstanbul'un fethedileceğinin haber verilmesi ve bunun gerçekleşmesi. İkincisi bu İstanbul'u fethedecek olan komutanın Allah katında ne kadar güzel ve değerli bir komutan olduğunun haber verilmesi ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin manevi değerinin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan tarafından tescil edilmesi. Üçüncüsü de Osmanlı ordusunun ve özellikle İstanbul'u fetheden ordunun Allah katında değerli bir ordu olarak tescil edilmesidir. Tabii insanlar herhangi bir devleti, herhangi bir milleti, herhangi bir hükümeti, bir cemaati, bir tarikatı, bir grubu, hatta bir aileyi, hatta bir şahsı değerlendirirken bazı özel günahlarına, hatalarına dikkat çekerek onu tamamen bir günah şeklinde değerlendirmek doğru olmaz. Yani Allah-u Teala kıyamette, haşr meydanında inşallah bizlerin amellerini tartarken mahkeme-i kübrası olan ve en küçük bir şeyin bile hesaba katılacağı o dönemde insanların ibadetlerinin ve sevaplarının ağırlığına göre muamele edileceğini hiç unutmamamız gerekir. Günahı da olsa bir insanın, hatası da olsa, kusuru da olsa eğer فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ onun ölçüleri ağır basarsa فَهُوَ فِي عِيشَةَ الرَّاضِيَةِ o artık onun razı olacağı bir hayatı hak etmiştir. O hayata gidecektir. Ayet-i Kerime'nin haberiyle günahları olsa bile eğer ibadetleri ve sevapları ağır basmışsa o Allah katında iyi insandır ve iyi bir hayatı, cennet hayatını Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla hak etmiştir. Şimdi Allah ki adil mutlaktır. Haşir meydanı ki her şey en ince hassas terazilerle didik didik yapılarak tartılacak ve hesaba çekilecek. Böyle bir dönemde, böyle bir yerde adil mutlak olan Allah insanların ibadetlerinin ve sevaplarının ağırlığına göre muamele buyuracaksa bizler de bir devleti, bir milleti, bir hükümeti, bir aileyi, bir ferdi, bir cemaati, bir tarikatı değerlendirirken elbette buna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Şu halde Osmanlı Devleti yaptığı farz-ı kifaye-i cihadı bir hakkın yerine getirmekle, kendini İslam alemine fedaya vazifedar bilmekle bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiyle ve Kur'an'da geçen bir ayetle bunu hak etmiştir. Nedir? Osmanlı Allah'ın takdir ettiği İslam devletlerinden ve kendini İslam'a fedaya vazifedar birmiş bir devlettir. Ordusu da Allah'ın rızasına mazhar olmuş ve İslamiyet'i dünyaya yayılmasına milyonlarca insanın İslam'a girmesine vesile olmuş hayırlı bir ordudur. Evet, onların da bu kadar 600 yıllık bir dönemde, bu kadar yeryüzünde, bu kadar uzun işler ve önemli işler yapsın da hatasız olsun. Hatasız olması mümkün değil. Elbette o devletin içerisinde kendilerine göre hatalar ve kusurlar olacak. Ama bilmeliyiz ki sevapları hatalarından üstündür. Sevapları hatalarından çoktur ve çok değerlidir. İşte bu açıdan Osmanlı Devleti'ni hayırla yad etmek ve onların İslam'a yaptığı hizmetleri örnek alarak aynı hizmetlerin benzerlerini bu asırda bizlerin de yapmaya çalışması konusunda onların izinden gitmeye çalışmak gerekiyor. Bu durum hatalarını görmeyelim anlamına gelmez ama hatalarını görürken iyiliklerini de saymayı, iyiliklerini de tek tek göz önüne getirmeyi ihmal etmemek ve onlara hayır duada bulunmak gerekiyor. İşte bu hadis bu açıdan birçok hakikati içinde barındırıyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin birçok delilinden birisi olarak önümüzde duruyor. Hem nakli sahihi kat'i ile ferman etmiş ki اِنَّ الدِّينَ لَوْ كَانَ مَنُوتًا بِسْرَيَّا eğer din Süreyya takım yıldızına yani Ülker takım yıldızına çıksa gitseydi لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسِ Fars oğullarından birileri o dini tekrar bize getirirdi. Ne demek? Yani Fars oğullarından öyle adamlar çıkacak, öyle bir adam çıkacak ki, öyle hizmet erleri çıkacak ki, onların anlattıkları dindir. Eğer yeryüzünde hiçbir yerde din kalmasaydı, Allah onun eliyle dini ümmeti Muhammed'e tekrar kazandırırdı. Ne demek? Yani, okuyalım. Başta Ebu Hanife olarak, İran'ın emsalsiz bir surette yetiştirdiği ulema ve evliyaya işaret ediyor, haber veriyor. Gerçekten başta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri olmak üzere İran'da o kadar çok alimler ve evliler yetişmiş ki Ebnai Faris diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İran'ın yapacağı, İran'daki insanların yetişen alimler yapacağı hizmetleri ve hasreten İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine dikkat çekerek Peygamberimiz haber vermiş bu olayı ve gerçekten haber verdiği gibi gerçekleşmiş. Bilindiği üzere müçtehitler ve müceddidler Allah'ın bizim uymamızı emrettiği şahsiyetlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala problemlerini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormamızı emrediyor. Arkasından da ve ulul emri minhum ve kendilerinden olan ulul emre itaat etmelerini ve sormalarını emrediyor. Eğer sorarlarsa le'alimehullezine yestenbitunehu minhum. Onlar o sorunun cevabını istinbat edecek. Yani o hükmü çıkaracak kişilerden bir kısmı onları bilirlerdi diyor Allah. Demek ki İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel ve İmam Malik gibi müştehitler ve sair müştehitler ve mücedditler aslında Allah-u Teala'nın bize sormamızı emrettiği makamlardır. İşte bunlardan birisi de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'dir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiş. Haber verdiği gibi de yani biz o zatlara dinimizi soruyoruz. Nasıl namaz kılacağımızı, nasıl oruç tutacağımızı, dinimizi nasıl yaşayacağımızı, helalları, haramları, hayat tarzlarımızı biz müştehit imamların Kur'an ve hadislerden ve sahabe uygulamalarından çıkardığı içtihatlarla yaşıyoruz. Aslında dinimizi onların açıklamalarına göre yapıyoruz. Bu arada hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifi, hem Kur'an-ı Kerim'deki bu okuduğumuz ayet, hem müştehitlerin ve mücedditlerin konumunu haber veriyor, hem de onlara uymamız gerektiği konusunda bizi teşvik ediyor ve emrediyor. Hem nakli sahihi kat'i ile ferman etmiş ki, Alim-i Kureyş yemlev tıbakal ardı ilme. Yani Kureyş'in alimi yeryüzünü ilimle doldurur. Bu hadis-i şerifte geçen zatın İmam-ı Şafii olduğu konusunda alimlerimizin görüşleri var. Onun için üstadımız bu hadis-i şerife İmam-ı Şafii'ye işaret edip haber veriyor diye not düşmüş. Demek ki İmam-ı Şafii Hazretleri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği müştehit imamlarımızdan birisidir. Yeryüzünü ilimle doldurur diyerek hem ilmine hem ona uymanın, ona uyan kardeşlerimizin de doğru yolda olduklarına mükemmel bir haber ve müjde. Ben bu konuya bir baktım. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin Kureyş'le irtibatı nedir diye. Aslında İmam-ı Şafii Hazretleri'nin ismi Muhammed bin İdris'tir. Şafii aslında kendine ait olan bir özellik değil. Dedesinin dedesi olan ve Şafii olarak bilinen Kureyşli bir sahabiye aittir. İmam-ı Şafii Hazretleri olarak bilinen zatın aslında dedesinin dedesidir Şafii ve Kureyş'e ait bir zattır. Sahabe efendilerimizdendir. İşte İmam-ı Şafii o Şafii olarak bilinen zatın torunlarındandır. Böyle de bir irtibatı var. Kureyşli olması, dedesinin Şafii olarak sahabi olması ve İmam-ı Şafii Hazretleri'nin de İmam-ı Şafii olarak meşhur olmasının bu irtibatları değerlendirildiğinde demişler ki Peygamberimizin verdiği bu müjde ve haber İmam-ı Şafii Hazretleri'ne işaret ediyor ve onun varlığıyla bu olay gerçekleşmiştir. Evet, elhamdülillah hem İmam-ı Azam Hazretleri'ne ittiba eden kardeşlerimizin doğru yolda olduklarına hem İmam-ı Şafii Hazretleri'ne ittiba eden kardeşlerimizin doğru yolda olduklarına hem de diğer hak mezhep imamlarımızın İmam-ı Hanbel, Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik gibi zatların yolundan gidenlerin de doğru yolda olduklarına birçok delillerden birkaç tanesi. Hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş ki Seteftergu ümmeti 73 fırka. Benim ümmetim 73 fırkaya, bölüğe, gruba ayrılacak. Ennaciye vahide minha. Onlardan kurtulacak olan bir tanedir. Kıyl. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifinin başka yönleri de var. İşte daha önce Yahudilerin 71 fırkaya ayrıldığı, Hristiyanların 72 fırkaya ayrıldığı ve ümmetinin de Peygamberimizin ümmetinin de 73 fırkaya ayrılacağı şeklinde ve ümmetinden bazı insanların daha önceki Yahudilerden ve Hristiyanlardan farklı farklı gruplara ayrılanlar gibi ümmeti Muhammed'in de farklı farklı gruplara ayrılacağı ve Yahudi ve Hristiyan grupları içerisinde yapılan hatalardan bazılarının aynıyla ümmeti Muhammed içerisinde yapılacağı, onların yaptıkları izinden gidileceği şeklinde açıklamalar var. O halde acaba ümmeti Muhammed içerisinde kurtulacak olan bu fırka, Naciye, Fırkay-ı Naciye dediğimiz grubun özelliği nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Menhum. Peki onlar kimdir ya Resulallah? Biz onları hangi özelliklerinden tanırız? Veya sizin verdiğiniz bu gruplar çıktığı zaman ümmeti Muhammed hangisinin kurtulan fırka olduğunu nasıl anlayacaklar? Ne kadar güzel bir fırsat ve ne kadar güzel bir soru. Yerinde güzel bir soru. Peygamberimiz buyurdu ki مَا اَنَ عَلَيْهِ وَاَصْحَابِ Onlar benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir. Harika bir tespit, harika bir müjde ve harika bir özellik tarifi. Allah'ın elçisi ya, Allah-u Teala'nın verdiği bilgilerle bize haber veriyor ya, öyleyse kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed içerisindeki fırkaların özelliklerini net bir şekilde ifade etmiş Peygamberimiz Aleyhisselam. Eğer bir fırkada Peygamberimizin hayatına karşı bir problem varsa, sünnete uyma problemi varsa, bırakın ya sünneti gibi bir anlayış söz konusuysa, bu Peygamberimizin kurtulan fırka dediği fırka değildir. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kabul ettiği bir şeye uymayan bir fırkaysa, o da Peygamberimizin tarif ettiği bu kurtulan fırkadan değildir. Ne kadar güzel. Bakın şöyle bir insana veya bir gruba Eğer sahabe problemi varsa, sahabe hakkında dedikodu yapıyorsa, hakaret ediyor, onları dışlıyor ve onları lanet ediyorsa, onlar kurtulan fırka değildir. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatına uyma konusunda, sünneti kabul etme konusunda, Peygamberimizin hadislerini kabul etme konusunda bir problem varsa, hadisleri, sünneti reddediyorsa, o da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kurtulan fırka dediği fırkalardan değildir. Aslında güzel bir ölçü. Her insan şöyle bir yazıya bakarak, şöyle bir insanı dinleyerek, şöyle bir grubun hal ve hareketlerini, tarzı hayatlarını araştırarak hemen karar verebilir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifinde el cema'a demiş. Onlar cemaattır demiş. Onun için ehli sünnet vel cemaat denilmiştir bu kurtulan fırkaya. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste müjde olarak verdiği naciye, yani kurtulan fırka, hak ve hakikat yolunda olan fırka ehli sünnet vel cemaat denmiştir. Neden? Ehli sünnet diyerek Peygamberimizin yolundan gitmeyi, vel cemaat diyerek de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde bildirilen cemaat, ashabın yolundan grup olarak da bunu ifade etmek için ehli sünnet vel cemaat denilmiştir. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın verdiği bu haberi bir ayetle örneklendirelim. Peygamberimiz Aleyhisselam ne demiş? Benim ve ashabımın yolundan gidenler. Yani bu grup, bu cemaat, ehl-i sünnet ve cemaat içerisinde olan gruplardır bunlar hepsi. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, kim peygamberin ve müminlerin gittiği yoldan başka bir yola giderse, burası çok önemli. Gayra sebilil müminin, müminlerin gittiği yoldan başka bir yola giderse, onu gittiği yola götürür ve onu tepe taklak cehenneme atarız. Ve nuslihi cehennem. Evet. İşte bu açıdan çok önemli bir ölçüyü öğrenmiş oluyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun ashabının yolundan giden ehli sünnet vel cemaatın prensipleri, kaideleri, kuralları fırkayı naciyedir. Ona uymayanlar bu kurtulan fırkanın dışındadırlar. Elbette ehli kıble dediğimiz kendilerini Müslüman kabul eden ve kıbleyi kabul eden insanlar bizim tarafımızdan Müslümandırlar. Biz o insanlara kafir demeyiz. Ehli sünnet ve cemaat olarak hiçbir Müslümanı tekfir etmeyiz. İnanç dünyasında, amel dünyasında hataları olsa da, hatta itikadi bazı problemleri olsa da, hariciler gibi, mutezile gibi, şia gibi, cebriye gibi, bazı fırkayı dalle dediğimiz o grupları, itikadi anlamda bazı problemleri olsa da, hatalarını söylesek de, biz yine de onlara kafir demeyiz. Ama Müslüman olarak bilmeliyiz ki, o kardeşlerimiz de bilmelidirler ki, Peygamberimizin ve ashabın yolundan gitmeyenler kurtulan fırka değildir. Bunu da bilmekte fayda var. Bu bilinsin ki daha sağlıklı bir hayat sürmeye ve insanları değerlendirirken, grupları değerlendirirken daha sağlıklı bir değerlendirmeyi elde etmiş olalım. Efendim kaderi inkar ediyor adam. Hemen geldi. Kaderi inkar eden bir adam fırkayı da halledendir. Evet biz o insana kafir demeyiz. Çünkü Müslümanım diyor. Müslüman diyen bir adam biz kafir demeyiz. Ama bilelim ki fırkayı dallendendir. Yani Peygamberimiz haber verdiği sapık fırkalardan birisine girmiş olur. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hem ferman etmiş ki el kaderiyetu mecusu hazihil ümme. Kaderiye fırkası kaderi inkar edecek grup çıkacak ve bu gruplar bu ümmetin mecusileridir. Çıkmış mı tarihte? Evet. Ha, günümüzde kaderi inkar edenler varmış. Öyle kulağımıza geldi. İnşallah yoktur. Allah geleceği bilmez diyorlarmış. İnşallah böyle diyenler yoktur. Ama tarihte çıkmış. Fakat bugünümüzde çıkan insanlar geçmiştekileri kötü bir taklitçisidir. Evet. Bunların dediği şeyler yeni değil. Bugün bakıyorsun hadisleri inkar ediyorlar. Sünneti inkar ediyorlar. Sahabe döneminde bazıları böyle çıkmış. Sahabe Efendimiz zamanında peygamberimiz ahirete irtihal etmiş ama sahabeler hayatta. Bazı insanlar çıkmış kendi kafalarına göre Kur'an bize yeter. Bırakın şu hadisleri anlatmayı, yazmayı, nakletmeyi demişler. Ya bugünkü sünnette inkarcıları, bugünkü hadis inkarcıları onların kötü bir taklitçisidir. Sahabe efendilerimiz ümmeti Muhammed onlara gerekli cevapları vermiş. Bugün bazılarına bakıyorsun kaderi inkar ediyor. Sanki yeni bir şey bulmuş gibi. Hayır efendim, bunlar yeni bir şey bulmamışlar. Yeni bir şey de icat etmemişler. Yeni bir inkar yolu açmamışlar. Tarihte bunların asıl tabi kötü hocaları tarihte vardı ve onlar kaderi inkar etmişlerdi. Allah geleceği bilmez demişlerdi. Allah ilim sıfatını inkar etmişlerdi. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunların çıkacağını haber vermişti. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Bir gün kaderi inkar eden bir grup çıkacak ve bunlara kaderiye ismi verilecek. Ama bilesiniz ki onlar bu ümmetin mecusileridir. Ya işte Peygamberimiz bu haberiyle çok şubelere inkısap eden ve kaderi inkar eden kaderiye taifesine haber vermiş. Hem çok şubelere inkısap eden rafızileri haber vermiş. Tabi rafızilerden bir grup var ki onlara kafir deniyor. Çok şaygulat dediğimiz çok aşırı rafizi gruplar var. Bugünkü kendilerine Şii, Alevi, Caferi ve İmamiye denilen gruplar asla kafir değildir. Onlar ehli bid'a da olsa, hataları da olsa onlar yine Müslümandırlar. Ama o grupta olan kardeşlerimize bir tavsiyemiz, sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan gitmeyenler fırkayı dalledendir. Kurtulan fırkadan değildir. Bu ölçüyü almalarını ve bu ölçüye göre hareket etmelerini önemli tavsiye ediyoruz. Mesela çok önemli bir ölçü daha. Hem nakli sahih-i kat'i ile İmam-ı Ali'ye radıyallahu anh demiş. Evet, Alevi ve Şii kardeşlerimizin çok dikkatle dinlemeleri gereken bir hadis. Demiş ki ya Ali, sende Hazreti İsa aleyhisselam gibi iki kısım insan helakete gider. Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adavetle. Nasıl? Hazreti İsa'ya Nasrani muhabbetinden haddi meşrudan tecavüz ile haşa İbnullah dediler. Yani Hazreti İsa gibisin sen de demiş Hazreti Ali Efendimiz'e. Nasıl yani? Hazreti İsa Aleyhisselam'da iki grup insan dalalete gitmiş. Hazreti İsa'nın yolundan gittiğini söyleyen Hristiyanlar, bugünkü Hristiyanlar ve tarihteki Hristiyanlar, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra, İncil'in bozulmasından sonra ne dediler Hazreti İsa Aleyhisselam'a? Allah'ın oğlu dediler. Allah'ın oğlu diyerek ifrat, sevgide aşırıya gitmişler ve dalalete gitmişler. Halbuki Allah doğmaktan ve doğurmaktan münezzehtir. Peki, Hristiyanlar böyle yoldan çıktılar. Yahudiler ise, Yahudiler de haddi adavetlerinden çok tecavüz ettiler. Nübüvvetini ve kemalatını inkar ettiler. Yahudiler de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmediler. Böylece Hazreti İsa Aleyhisselam'da iki grup insan dalalete gitti, sapıklığa gittiler. İşte ya Ali, sende de iki grup insan helakete gidecek. Nedir o? Senin hakkında bir kısım haddi meşrudan tecavüz edecek, muhabbetinden helakete gidecekler. Yani güya ya Ali seni seviyoruz, senin yolundan gidiyoruz, biz Ali taraftarlarıyız, Şiatu Ali'yiz diyecekler. Ali'nin yolundan gidiyoruz diyecekler. Hatta ezanlarında belki Ali'yi okuyacaklar. Ama muhabbetlerinde aşırı gidecekleri için helakete gidecekler. Çünkü onların Hazreti Ali'ye muhabbeti sahabeye düşmanlığa neden olacak. Ve onların Hazreti Ali muhabbeti sahabenin kemalatını ve faziletini inkar etmeye neden olacak. Hatta halifelerin halifeliklerini inkar etmeye neden olacak. Evet, çok dikkat edilen bir husus. Ve hiç unutmamamız gereken bir Müslümanlar arasındaki bu tür ayrılıkların gitmesini sağlayacak önemli bir haber. Demek ki bir Müslüman eğer Hazreti Ali sevgisini dengeli tutamıyor ve Hazreti Ali'yi seviyorum diye Ebu Bekir Sıddık'a, Ömer Faruk'a düşmanlık besliyorsa, Peygamberimizin verdiği bu tehdide düşmüştür. Ya Ali, sende seni seviyorum diyen bir grup yoldan çıkacak tehdidine düşmüş olur. Hatta lahum nebzun yuqal lehum rafida demiş Peygamberimiz. Bir kısım senin adavetinden çok ileri gidecekler. Onlar da havariştir. Peki ya Ali, muhabbetinden aşırı giderek senin yolundan gittiğini söyleyen bir kısım Şialar, Aleviler, kendilerine Caferi, İmamiye diyen bir kısım insanlar ne olacak? Sevgilerinde aşırı gidecekleri için sahabeye nefret edeceklerinden, düşmanlık edeceklerinden ve İslam'a uymayan hal ve hareketlere gireceklerinden, hem itikadi anlamda hem ameli anlamda onlar sapıtacaklar. Ehli Fırak-ı Dalle dediğimiz ve ümmeti Muhammed'in 73 fırkaya ayrılacağı haber verdiği o bid'a gruplarından birisi olacaklar. Bir de sana düşmanlıkta aşırı gidecek olanlar var. Onlar işte haricilerdir. Demişler ki hariciler, ya Ali sen kafir oldun. Aman ya Rabbi. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde faziletine işaret edilen Ali, dünyadayken cennetlik olduğu müjdelenen Ali, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailenin devamcısı olan Ali, Şah-ı Velayet ünvanına sahip olan o kahraman Hazreti Ali radıyallahu anha utanmadan, çekinmeden ya Ali sen kafir oldun demişler. Peygamberimiz onların da çıkacağını haber vermiş. Onlar da havariştir ve Emevilerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki onlara nasibe denilir. Ben bazı Şii kitaplarını okudum. Şia'nın bazı kitaplarında Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e nasibe dediklerini gördüm. Ama bir haksızlık ediyorlar. Ehl-i Sünnet vel Cemaat asla Hazreti Ali'nin kemalatını ve faziletini inkar etmez. Onun Allah'ın dinini yücelten en büyük kahramanlardan biri olarak kabul eder. Ve hutbelerini ona dua okur. Ve ümmeti Muhammed'in dördüncü halifesi olarak kabul ederler. Çocuklarına Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma isimlerini koyarlar. Öyleyse gerçek Alevi, Ehl-i Sünnet vel Cemaat içindeki Müslüman kardeşlerimizdir. Eğer adına Alevi deyip de Hazreti Ali sevgisiyle İslam yaşamadığı halde yaşasa bile yanlış yaşayan ve bunu bahane ederek sahabe efendilerimize iftira edenler gerçek Alevi değillerdir. Hazreti Ali'ye halifelik hakkı olduğu halde korkusundan gizlemiş diyenler gerçek Alevi değillerdir. Gerçek Alevi Hazreti Ali'nin hakkını veren ve onun dördüncü halifeliğini kabul eden Ehl-i Sünnet vel Cemaat mensuplarıdır. Dolayısıyla bazı Şii kitaplarında Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e nasibe ünvanını vermeleri bir iftiradır, bir hakarettir ve asla ilmi objektifliğe yakışmayan bir saygısızlıktır. Nasibe Ehl-i Sünnet değildir. Bazı Emevi taraftarları Hazreti Ali'ye hakaret etmiş olabilir. Bazı hariciler Hazreti Ali'ye kafir demiş olabilir. O onların günahıdır. Onların günahıyla Ehl-i Sünnet ve Cemaat mesul olmaz ve onların hatalarından Ehl-i Sünnet ve Cemaat sorumlu tutulamaz. Bu vesileyle bunu da söylemiş olalım. Öyleyse Hazreti Ali Efendimiz'i sevmek Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisindeki sevgidir ve gerçek Aleviler Ehl-i Sünnet ve Cemaat içerisinde olan müminlerdir. Diğer Alevi kardeşlerimizin de bu istikamette Hazreti Ali Efendimiz'i sevmelerini arzu ederiz ve tavsiye ederiz ve bu hadis-i şerifleri okumalarını kendilerine önemle rica ederiz. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.